Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 2 Kasım 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü, sahada Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçmeye çalıştığı ama hemen her noktada engellendiği bilgileri var. Uluslararası siyasette pek çok not var, size aktaracağım. En başta Amerikan birliklerinin silah denetimi gerekçesiyle Ukrayna sahasına inmesi, Amerikan medyasında nükleer silah tartışmalarının yine yoğunlaşması, Sergey Shoigu'nun açıklamaları var. Kirli bomba Ukrayna tarafının planlarıyla ilgili. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren, dünyayı da yakından ilgilendirdiğinin altı sürekli çizilen tahıl anlaşması. Sivastopol saldırısı sonrası insani koridorun kullanıldığı gerekçesiyle Rusya tarafından askıya alınmıştı. Türkiye diplomasi sayesinde olduğu anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler'de aynı şekilde sorun çözülmüş gözüküyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Tahıl anlaşması konusunda Ukrayna tarafından yazılı garantiler alındığı söyleniyor. Aktaracağım telefon trafiğini. Cumhurbaşkanı'nın Almanya lideriyle Olaf Scholz'la da görüşmeleri var. NATO Genel Sekreteri gelecek. Türkiye onu bekliyor. Avrupa'dan notlar var. Almanya'dan yine notlar. Britanya'dan notlar var. Fed'in faiz kararı bekleniyor. Petrol fiyatları artmış durumda öncesinde. Amerika'da Joe Biden tabii 8 Kasım'a hazırlanıyor. Ara seçimler var. Asya'da bir Güney Kore, Kuzey Kore ve Japonya arasında gerilim yüklü. Oradan da notları aktaracağım. Orta Doğu'da bugün yine Orta Doğu'ya bakacağız. Dün Arap Birliği toplantısı zirvesi, daha doğrusu pandemi sonrası ilk defa Cezayir'de yapılıyor. Bunu konuşmuştuk. Bugün de dikkatler İsrail'e çevrildi. İsrail seçimleri, dün gerçekleştirilen İsrail seçimlerinde Netanyahu geri dönüyor. Öyle gözüküyor. İsrail sandalyesinde sağ koalisyonu kurabilecek sayıya ulaştığı bilgileri var. Bugün İsrail'e bağlanacağız. Konuğum Hay Eytan Yanar olacak. Tel Aviv Üniversitesi'nden Kudüs Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Moshe Dayan Merkezi'nden uzman Hay Eytan Yanar Ocak'tan alacağız değerlendirmeleri. Netanyahu'nun dönüşü İsrail için de anlama geliyor. Bölge için de anlama geliyor. Tabii Türkiye-İsrail ilişkileri de çok sıcaktı son dönemde. Bu konuda da uzman kendisi değerlendirmelerini alacağım. Latin Amerika'dan da Brezilya, bu hafta Brezilya seçimleri gündeme damgasını vurmuştu haftanın başına. Nihayet Bolsonaro açıklama yaptı. 2 gün sonra, gerçi Lula'nın zaferini tebrik etmedi ama sonuçları kabul edecekmiş gibi bir görüntü çizmiş durumda. Latin Amerika'da teskin oluyor gibi gözüküyor en azından diyelim. Dünya gündemini önce aktararak başlayacağım ama frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik'in web sitesi üzerinden kulaklığı tıklamanız bizi dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabının linkini de Twitter'dan paylaştım. Radyo Sputnik'e katılmanız, yine yayınlarımızı dinlemeniz için, izlemeniz, Odise üzerinden izlemeniz için de yeterli diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Ukrayna sahasında Ukrayna ordusunun karşı saldırıları, Rusya Federasyonu'nun savunma hattı. Durum dengelerde çok büyük bir değişiklik gözükmüyor ama her noktada saldırıların başta Kupyansk olmak üzere pek çok bölgede savuşturulduğu bilgileri var. Ukrayna'da çok ciddi bir enerji krizi var. Kırım Köprüsü'ne saldırı sonrası Rusya Federasyonu'nun askeri, idari ve enerji tesislerini vurmaya başlaması. 8 ay sonra, 8 yıldır Donbas'ta yaşanan koşulların Ukrayna'nın geri kalanında da yaşanmasına yol açtı. Kırım'da bir elektrik iletim hattına sabotaj girişimi olduğu anlaşılıyor. Yakalanmış şüpheli, böyle haberler var. Polonya'da Rusya ile Rusya Federasyonu'na bağlı Kaliningrad bölgesine çit inşa etmeye başlamış durumda. Herkes bir pozisyon alıyor. Amerikan askerlerin, Amerikan yetkilileri, Savunma Bakanlığı yetkilileri doğrulamıştı. Ukrayna'ya verdikleri silahların hangi ellere düştüğünü resmi söylem bu tabii ki. Ya kötü ellere düşmesini engellemek için Orta Doğu'nun bir benzeri bir söylemde sahaya Amerikan silahlarının gittiği yerleri denetlemek için Amerikan askerlerinin indiğini duyurdular. Çok bilinmedik meseleler değil işin doğrusu. Daha önce defalarca Amerika'nın müdahaleleri olan bölgelerde yaşanmış işler diyebiliriz aslında. Ayrıca eğitimler, silah yardımları bunlar devam ediyor. Amerikan medyası da yine nükleer meseleyi ısıtıyor. Sürekli olarak bir nükleer mesele ısıtılıyor diyebiliriz. Bu sefer de Ekim ayında Amerikan hükümeti içerisinde istihbarat anlamında Rusya'nın Ukrayna sahasında yenilgiye uğradığından hareketle böyle bir iddia ortaya atılıyor. Aslında durum pek ona işaret etmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu görüşten yola çıkarak nükleer silah kullanımı konusunda alarma geçtikleri yolunda enteresan bir haber var. Bir takım yetkililer, birçok Amerikalı yetkili gazeteye söylemiş. Putin konuşmaların parçası değil gibi sunuyorlar. Fakat üst düzey askeri yetkililer bunu tartışıyorlar diye bir iddia ortaya atmış durumda. Yine de bunun işareti yok. Hiç ne nükleer taktik silah kullanımı ne nükleer silah haberin içerisinde bir de bu da var. Çok enteresan çıkarımlar Amerikan hükümetine dayanarak. Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Belaruslu yetkililerle yaptığı toplantıda açıklama yaptı. Bu konuda Ukrayna tarafının kirli bomba yapma çabalarını ve Ukrayna topraklarına NATO ülkeleri nükleer silahlarını konuşlandırmaya hazır olduğunu biliyoruz dedi. Zelenski açıkça Rusya'ya önleyici nükleer saldırı yapın diye çağrı yaptı. Bunu örtbas ettiler sonra dedi. Ve nükleer şantaj yapılıyor, bunu görmezden geliyorlar dedi. Ayrıca NATO'nun Rusya sınırlarındaki güçlerini Şubat ayından bu yana 2,5 kat arttırdığı ki bunun haberleri de geliyordu. Yaklaşık 30 bin kişiyi geçti bu birliklerin miktarı vurgusu yaptı efendim. Evet, şimdi kriz kahini Noriel Rubini'nin Der Spiegel Alman dergisine açıklamaları vardı. Üçüncü Dünya Savaşı zaten başladı etkin biçimde diye. Sadece Rusya-Ukrayna çalışması değil elbette. İran-İsrail çarpışma noktasına koşulması, aynı zamanda Çin ve Amerika'nın karşı karşıya gelmesi, Tayvan'a Çin'in saldırı yapması için teşvik edilmesi gibi hususlara dikkat çekmiş. Yarı iletken zengini Tayvan üreticisi. İhracı yasaklamakla bunun yolunu açtıklarına dikkat çekmiş ve küreselleşen dünyanın dağılması ve ikiye bölünmesinin yaklaştığı tahmininde bulunmuş ve Amerika'da ve Avrupa'daki siyasi yönetimlerin bütün bu sorunlarla başa çıkacak gibi gözükmediklerini söylüyor. Hakikaten acayip bir resim oluşuyor. Birazdan Orta Doğu'dan da başlıkları aktaracağım ama bugün benzer sorular Kremlin'e soruldu. Dmitri Peskov'a soruldu. En başta nükleer mesele, tabii bu bütün insanlığın sonu anlamına gelecek bir şey. Dolayısıyla Peskov, Batı'nın nükleer silah konusunu böyle köpürtmesi son derece sorumsuzca diye vurgu yaptı. Vladimir Putin de Ukrayna sahasında nükleer silah kullanmaya ihtiyaç olmadığının altını çizmek durumunda kalmıştı. Böyle bir nükleer gündemi canlı tutmaları gerçekten çok acayip. İran'ın en son, bir de buna Suudi Arabistan'a İran saldıracak diye bir şey eklendi. Bunu da sormuşlar Kremlin sözcüsüne. Dürüst olursak böyle bir bilgiye sahip değiliz biz demiş. Yani bu nereden çıktı bunu bilemiyoruz demiş. Hakikaten Batı kamuoylarında böyle tartışmalar devreye sokuldu. Bir de birazdan aktaracağım. Güney ve Kuzey Kore arasındaki gerilim, Kuzey'in yeni füze denemeleri. Burada Amerika Güney Kore ile tatbikat başlattı tabii. Nedensiz olmadığını belirtmek lazım. İlk defa savaştan bu yana 1950'lerden bu yana düştüğü yerler dikkat çekiyor. Kullandıkları, denemeleri yaptıkları bölgeler dikkat çekiyor. Böyle bir çerçeve var. Şimdi böyle bir dünya içerisinde bir de Sivastopol'a hafta sonu insani koridor kullanılarak sivil gemiler dahil pek az hasar alındığı açıklanmıştı. Saldırı yapıldı. Tahıl koridorunu askıya aldı Rusya. Yani biz insani koridor açtık, gelip de bize saldırasınız diye açmadık diyerek bir askıya alma durumu oldu. Türkiye diplomasisi devreye girdi. Cumhurbaşkanı bugün de Ukrayna lideriyle de konuşacak. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ve en son bugün iyi haber geldi dünyaya diyelim. Erdoğan, Putin'le görüştüm. Tahıl sevkiyatı devam edecek, kriz aşıldı diye grup toplantısında açıklamasını yaptı. Hatta nasıl oldu, nasıl ikna ettiniz diye sordular. Önce Biden'a, sonra size anlatacağım dedi ama Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı açıklamasından çözülme biçimini anlıyoruz. Açıklamada geri dönme kararı duyuruldu Rusya'nın. Sivastopol saldırısına rağmen Ukrayna'nın yazılı garantisi sonrası bu kararın alındığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de bu krizin çözümünde rol oynadığı vurgusu yer aldı. Güvenli bir biçimde çıkartılması için bu ürünlerin anlaşma yeniden başlayacaktır denildi. Aynı zamanda şimdilik yeterli görüyoruz vurgusu var burada. Öncesinde tabii geçici süreyle askıya aldığını açıklamıştı Rusya Federasyonu ve bütün Rus yetkililer, Dışişleri Bakanı Zaharova dahil olmak üzere garantör BM, yani Ukrayna'ya böyle insani koridorları saldırı için kullandırtmama görevi de Birleşmiş Milletler'e ait vurgusu yapmıştı. Büyükelçiler arasında görüşmeler oldu ve yazılı garanti talep edildi. Putin'in dün Erdoğan'la görüşmesi, telefon görüşmesi oldu. Bu konuda kendisinin ellerindeki verileri aktardığı belirtiliyor. Kremlin açıklamasına göre en azından böyle bir resim var. Batı'nın desteğiyle Ukrayna'nın tahıl koridorunu kullanarak saldırı düzenlediği bilgisini verdiği ve ancak yani yazılı garanti olursa bu işin çözüleceğini söylediği anlaşılıyor. Bu arada Soçi'de de Azerbaycan, Ermenistan liderleri buluşturulmuştu. O konuyla ilgili de Erdoğan'a bilgi verilmiş, ikili ilişkilerde var. Bu diplomasi trafiği tabii Dışişleri Bakanlar arasında da gerçekleşti. 24 saat içerisinde iki kez Sergey Lavrov'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmeleri oldu. Bunların arkasından da bu şimdilik anlaşılan o ki kriz çözülmüş gibi gözüküyor tahıl meselesinde. Tabii Rusya Başbakanı da ayrıca yoksul ülkelere Rusya'dan tahıl göndereceklerini tekrarladı. Ukrayna tahılının daha çok batı, zengin batıya %34 kadarı da Türkiye'ye gitmiş gözüküyor. Sadece %3 civarında, 3-5 civarında tahıl Afrika'ya gitmiş gözüküyor. Bu tahıl anlaşması yine tabii kimin tam olarak işine yaradığı sorusu ortada duruyor. Bu konuda telefon diplomasisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la da görüşmeleri var. Hem ikili ilişkiler, Türkiye-Almanya ilişkileri, hem Türk-Yunan ilişkileri son olarak Atina ziyaretinde Olaf Scholz Türk hükümetini eleştirmişti. Adalar, Ege Adaları'nın silahlandırılması meselelerine atıf yapıp Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini eleştirmişti. Bu konuda Türk tarafı Almanya'yı tarafsız olma çağrısı yapmış Olaf Scholz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gümrük Birliği meselesi, Türkiye-AB diyaloğu, işte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi ve adaylık müzakerelerinin canlandırılması vurgularını ya da beklentilerini diyelim aktarmış. Tabii Ukrayna konusunda görüş alışverişi Türk tarafının açıklaması da biraz daha sınırlı ama Deutsche Welle özellikle Scholz'un Almanya'nın Ukrayna konusundaki pozisyonuna Türkiye'yi çekmeye çalıştığına işaret ediyor. İşte nükleer söylem sorumsuzca Almanya topraklarına güncellenmiş Amerikan nükleer silahları bu arada konuşlandırılacak Aralık diye işaret ediliyordu. Dolayısıyla nükleer karşıtı eski bir solcu olarak Scholz nükleer meselesi konusunda biraz daha herhalde farklı açıklama beklenebilirdi kendisinden ama Cumhurbaşkanı'na sorumsuzca Rusya davranıyor diyerek Ukrayna'nın kirli bomba yapmadığını iddia ederek falan öyle enteresan tavırlar almış gözüküyor. Şimdi Stoltenberg geliyor 3-5 Kasım tarihlerinde NATO Genel Sekreteri hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüşecek. Tabii Türk-Yunan meselesi de dikkat çekici. Bu Ankara'da SETA'nın düzenlediği bir Ege ve Doğu Akdeniz panelinde Dışişleri Bakanı mesajlar vermiş. Yunanistan'a biz yanıtsız bırakmıyoruz. Yanıt verdiğimizde hukuki argümanlarımızdan rahatsız oluyorlar, çileden çıkıyorlar demiş. Propagandalarından şikayet etmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyorlar vesaire demiş. Epey bir sert bir üslup kullanmış. Amerikan üsleri Yunanistan'da giderek sayılır, bu savunma anlaşmasının güncellenmesi sonrası. Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil, Türkiye'yi de rahatsız etmesi vurgusu yapıyor. Bir noktada Rus tahılının, Rus ürünlerinin ihracı önündeki engelleri kaldırmaktan Türkiye bahsettiği zaman Rusya'yı savunmak anlamına bu gelmez diyor. Birleşmiş Milletler'le tahıl anlaşması yapıldı. Aynı zamanda ABD ve Avrupa destekli Amerikan firmaları var tabii burada. Cargill'ler, Monsanto'lar. Yani bu dünyanın ihtiyacı, niye Türkiye'yi böyle bir itham getiriliyor diye de eleştirmiş. Tabii o kadar çok çifte standart var ki, Batı'nın da çifte standartı var ki, Türkiye'de böyle bir yanıtlar tabii ki doğal olarak bu şekilde yanıtlar kendilerine veriyorlar. Şimdi enerji meselesi özellikle Almanya'da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Enflasyonist ortam artık %10'un üzerinde enflasyon, enerjide daha da fazla elbette. 200 milyar euroluk bir paket Alman hükümeti. Zengin tabii Almanya, bazı şeyleri telafi edebiliyorlar. 2023'ün başlarından itibaren doğal gaz ve elektriğe tavan fiyat getirmeyi planlıyorlarmış haneler için. Tabii ki Alman devleti bütün bunları karşılayacak. Nereye kadar karşılayabilecekler onu göreceğiz. Ama sadece bu kış değil, 2023'te kolay geçmeyecek. Hatta enerji uzmanımız Mehmet Doğan'la geçen ay konuştuğumuzda o, bu kış yine iyi, bir sonraki kış ne olacak, 3-4 sene sürecek diye bir açıklama yapmıştı. Bütün dengeleri etkileyecek bir şey tabii ki enerji, çünkü üretimi etkiliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği bir anket yapmış. 24 bin Alman firmasının temsilcileri bu ankete katılmışlar. Kışın ekonomik açıdan sert geçmesini bekliyorlar. 2023'ün ise zor bir yıl olacağını, yani bu kışı atlattık sonra rahata çıkarız kısmına pek kimse inanmış gibi gözükmüyor. Alman hükümetinden daha karamsar Sanayi Ticaret Odaları Birliği Başkanı açıklama yapmış. Büyüme tahminleri Alman hükümetinin pek ona katılmıyor gibi gözüküyorlar. Önümüzdeki yıl %3'lük küçülme beklentisini dile getirmişler. Sadece Alman firmalarının %8'i işlerin düzeleceği inancında gözüküyor. 1985 yılından bu yana diyor Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanı Vans Leben, ilk defa bu kadar kötü sonuçlar elde ettik diyor. Ticari risk tabii, yani gerçekten Alman kimya sanayi, kauçuk sanayi, plastik sanayi hepsi etkilenecek. Scholz da cuma günü Çin'e gidiyor. Alman hükümetinde bir Çin karşıtlığı da Amerika'nın etkisiyle giderek artarken büyük CEO'ları, büyük şirketlerin CEO'larıyla bir Çin çıkartması yapacak. Önümüzdeki hafta bu konuya da bakmaya çalışacağım. Almanya'da durum bu. Danimarka'da da elektrik ve doğalgaz faturası ödemelerinin ertelenmesi. Türkiye'de de dikkatimi çekti geçen gün. Türkiye'de de taksitlendirme, doğalgaz faturanız tabii 3-5 katına çıkınca insanlar ödeyemeyecek de bir taksitlendirme devreye sokulmuş. Aynı şey Danimarka'da da gözüküyor. Erteleme şeklinde haneler ve işletmeler 12 ay boyunca faturalarını dondurabileceklermiş. Yoksa herkes iflas edecek, öyle gözüküyor. Dünyaya sürüklediği Batı'nın yer gerçekten çok acınası bir yer. Dün bir parça aktarmıştım, çok uzun uzun değil ama Katar Enerji Bakanı Saad El-Kaabi ajanslara düşmüştü çünkü. Avrupa Birliği'nin Rusya enerjisine, doğalgazına tavan fiyat uygulaması halinde Avrupa'daki doğalgaz sevkiyatının sona ereceğini söylemiş. Yani piyasaları alt üst edersiniz, yapmayın bunu diyorlar. Nasıl sonuçlar çıkacak bunu birlikte göreceğiz. Ama şimdiden, yani Avrupa'ya çünkü doğalgaz LNG, sıvılaştırılmış LNG vaadinde bulunmuştu Katar. Şimdi Katarlılar diyorlar ki, yani siz böyle tavan fiyat getirirseniz, birisi bir tık daha üstüne verirse bütün LNG'yi alır, size LNG'siz kalırsınız. Bizzat Katar Enerji Bakanı bunu dile getiriyor. Ne olacak göreceğiz. Evet, İtalya'da aşırı sağcı Giorgia Meloni ya da İtalya'nın kardeşleri, İtalyan Sosyal Hareketi, faşist hareketten geliyor. Hükümeti 50'den fazla insanın katıldığı izinsiz partileri suç saymaya karar vermiş. Bu Güney Kore'de de Cadılar Bayramı Partisi felaketi yaşanmıştı. 150'den fazla insan hayatını yitirdi. İtalya'da da bir kentte düzenlenmeye çalışılmış. Onu yasaklamışlar ama bu arada tabii Meloni'nin aslında çok geçmişte öykündüğü Mussolini'nin destekçileri hafta sonu Preda Pio kentinde bir faşist yürüyüş düzenlemişler. Kimse de onlara dokunmamış. Tabii solcular da eleştiriyorlar. Kendi işlerine gelen şeyleri yapıyorlar gibisinden. Böyle bir enteresan bir İtalya resmi oluşmuş durumda. Britanya'da da İçişleri Bakanı Suella Braverman. Hakikaten düzensiz göçmenler meselesi çok büyük bir mesele. Yılda 40 bin göçmen Manş Denizi'ni aşmaya çalışıyor vesaire. Sorunlar ortada ama kendileri bu savaşları tetikliyorlar, tabii teşvik ediyorlar. Sonuçta göçmenler de kıyılarına geliyor. Gelişleri istila olarak nitelendirmiş ve tabii hemen büyük eleştirilere uğramış. Göçmen karşıtlığı üzerinden büyük bir sorun. Hiç kimse de çıkıp Britanya dünyanın başka yerlerine müdahale edip oralardaki suları bulandırmasa da bu insanlar yerlerinden olmasalar filan demek gelmiyor tabii ki. Trendi olan sığınmacı meselesinde sığınmacılar diledikleri yere giderler şeklinde, yani olaya bakış biraz ters yüz edilmiş durumda. O sırada da böyle aşırı sağcı göçmen karşıtı söylemler öne çıkabiliyor tabii ki. Bir de Avrupa'dan Kosova krizinin hala alttan alta kaynadığını belirtmek lazım. Özellikle Kosova yönetimi bu araç plakaları Kosova'nın Sırbistan'ın, Sırpların yaşadığı bölgesinde geçti. İlkbahara kadar bu sorunu çözmekten bahsediyorlar. Çözmek dediğimiz Sırplar Kosova plakaları kullanacaklar. Bu arada BM kararları uyarınca Kosova Sırbistan'a ait bir bölge, eğer uluslararası hukuktan kaldıysa ve bahsedebiliyorsak. Almanya ise aslında Ukrayna'da oynadığı rolü oynamaya çalışıyor burada. Sırbistan bir hükümet yetkilisi yarın Berlin'de bir Batı Balkan konferansı başlatacaklar. Bu vesileyle Sırbistan'a tarafını seç, ya bizimlesin ya Rusya ile. Aslında Almanya da tıpkı vaktiyle George W. Bush yönetiminin olduğu gibi davranıyor. Ya onu seç ya beni seç şeklinde. Ukrayna'ya da Doğu ortaklığıyla aslında Amerikan darbesinden önce aynı şeyi aynı Almanya ve aynı AB yapmıştı. Ukrayna yönetimine, o dönemdeki Yanukovych yönetimine ya Rusya'yı seç ya bizi seç demişlerdi. Sonra zaten ipleri ellerinden kaçırdılar. Almanya aslında bu işlerde tabii ki Merkel'le daha sonra krizi sınırlandırmaya çalışmıştı ama başlangıcına baktığımız zaman aslında çok da rol oynamışlardı bu krizin ortaya çıkmasında. Aynı mesajları Sırbistan'a da vermişler efendim bugün. Alman hükümet yetkilisi demiş ki, yani jeopolitik yetkililere bakıyoruz, gelişmelere bakıyoruz. Sırbistan Rusya ile işbirliğini güçlendirmekten bahsediyor. Nasıl olur böyle bir şey? İşte adeta tehdit etmiş. Demiş ki eğer böyle devam ederseniz, bizim istediğimiz yönde ilerlemezseniz sonuçları çok ters olur demiş. Ama bizim istediğimiz yönde ilerlerseniz sizi ihya ederiz, destekleriz demeye getirmiş. Ülkeleri egemen politika uygulamak yerine kendi istedikleri politikaları uygulamayı, kendi ekonomik tercihlerine uyumlu davranmayı salık veren bir Almanya yönetimi görüyoruz. Umarız Sırbistan daha da karışmaz. Sırbistan'da çünkü tabii bir Kosova meselesini ciddi alıyorlar. Orduya hazır ol emri verildiği, hatta sosyal medyada ben bir takım askeri araçların Kosova sınırına gittiği görüntüleri de gördüm. Evet, Amerika'ya bakalım. Yarın Fed'in faiz kararı var, yanlış görmediysem. Joe Biden 8 Kasım ara seçimleri öncesi temsilciler meclisinin tümü, senatonun bir kısmı yenilenecek. Cumhuriyetçiler ankette ipi göğüslüyor, gözüküyor. Ekonomi, enerji fiyatları kritik Biden yönetimi ve demokratlar için. Faiz kararları yarın ne olacak bakacağız. Ama Florida'da Biden enflasyonu izah etmeye çalışıyor Amerikan halkına. Tıpkı aslında bizim Türkiye'de gördüğümüz söylemler, çok da farklı değil. Yani hani Türkiye çok beter durumda. Amerika'da bakın ne kadar kaliteli siyasetçiler var. Maalesef artık gitti bitti. Öyle bir Batı'da öyle bir siyasetçi yok. Söylemler aynı, çok benzer. Hatta daha beter de olabiliyor. Evet, Joe Biden yine gaf yapmış, demiş ki Irak'taki savaş yüzünden enflasyon şu anda dünya çapında, yani sadece bizde değil canım, başkalarında da sorun var demeye getiriyor. Yalnız Irak savaşına işgal, Amerikan işgaline uğramış Irak'a atıf yapmış. Sonra da hemen fark edip özür dilerim, pardon, Ukrayna'daki savaşı kastediyorum demiş. Bir de yetinmeyip yalan uydurmuş. Irak'ı düşünüyorum, yani Irak kelimesine takılıyorum çünkü oğlumun öldüğü yer. Yalan söylüyor çünkü Bill Biden Irak'ta falan değil, Amerika'da beyin kanserinden öldü. Bu deme bozuk para gibi yalan söylüyor. Dünyadaki batılı liderler çok alıştılar bu yalanlara gerçekten. Sebebi tabii ki enflasyon meselesi, sosyal güvenlik sorunları, sağlık sorunları, Amerika'daki altyapı sorunları, sosyal demokrasi tırnak içerisinde atfedilen Biden yönetimi pek de bir şey yapamamıştı biliyoruz. Evet, şimdi Asya'dan bir de girişte bahsettiğim Amerika ile Güney Kore arasında hava savunma tatbikatı başlayınca yine ipler gerildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'nin affı yok öyle. Amerika ile diplomasi yolu, işte müzakere falan öyle şeyler uğraşmıyorlar. Direkt askeri meydan okuma yapıyorlar. Onlar açısından anladıkları dil herhalde Amerika'nın biraz böyle bir şey olsa gerek. Hemen Japon Denizi ve Sarı Deniz'e 10 tane füzeyi fırlatmışlar. İlk defa Korelerin bölünmesinden bu yana Japonya açıklamış. Kim böldü derseniz Amerika böldü tabii Koreleri 1950'lerdeki savaşta. İlk kez bu kadar yakın kara sularımıza düştü diyor Japon yetkilileri. Aynı şekilde Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hiç böyle eleştirileri de iplemediği için Güney Kore yönünde de 17 füze daha fırlatmış. Bunlar da yine deniz sınırını hedef almış ilk defa 1950'lerden bu yana. Kuzey Kore ile oyun olmuyor hakikaten. Öyle başka ülkelerin yaptığı tarzda takılmak gibi bir dertleri de yok. Militarist Amerika'ya karşı, militarizmse militarizm diye gidiyorlar. Sonuçta Asya'da suların ısınmasını bu şekilde görüyoruz. Evet, şimdi bir de Musk haberleri, Twitter'ı satın aldı biliyorsunuz, değişiklikler bekleniyor diye dün de aktarmıştım size. Mavi tık meselesi, şu ayrıcalıklılar, mavi tıklılar bende de var ama ben tamamen güvenlik nedeniyle almıştım onu. Vaktiyle çok bot saldırıları ve acayip saldırılar olmuştu hesabıma, onu güvenceye almak için başvurmuştum, kabul etmişlerdi. Yani şimdi tabii parayla olacakmış efendim, bu 8 dolar demiş ama satın alma güçlerine göre ülkelerde değişebilir. Türkiye'de durumumuz vahim olduğu için herhalde bize biraz daha makul paralar olabilir mi diye düşünüyorum. Eğer mavi tık alınırsa yanıt verme, söz etme, bahsetme, aramada öncelik, daha uzun video falan gibi şeyler olabilecekmiş. Gerçi eşitlikten bahsediyor Elon Musk ama mavi tıkın mantığı bile bir eşitsizlik yaratıyor aslında. Bu da bu sefer de parayla eşitsizlik çıkıyor ortaya. Değişik durumlar yani bu Twitter işleri. Evet, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco 3. çeyrekte 42.4 milyar dolar net kar açıklamış. %39 dün aktarmıştım Exxon Mobil ve Amerikan şirketleri, bir şirket daha aynı şekilde fahiş karlar açıklamıştı ve Biden da ben de kapitalistim ama bu kadar da olmaz ki gibi tepki göstermişti. Suudiler de kardalar, petrol şirketleri karda, BP karda, 8.5 milyar dolar olmuş karı BP'nin açıklamaları. Tabii enerji fiyatları, aslında şirketler faydalanıyorlar. Tayland efendim, Türkiye'de çok tartışıldı, çok Rus turist var, Tayland'da da var. Mir kartlar hikayesi. Amerikan hazinesi tehdit etti Türkiye'yi ve iptal etmek zorunda kaldılar özel bankalarını, ardından devlet bankaları. Sonra işte bu Mir sistemi dışında postların açılması gündeme geldi. Tayland Mir kartları kabul etmeye karar vermiş. Rus turistler Mir kartı kullanabilecekler. Rusya'da, Moskova'daki büyükelçileri yakında işlevsel olacak demiş. Rusya'nın İran'la ticaretteki engelleri kaldırmak üzere harekete geçtiğini Rusya Başbakanı, Başbakan Yardımcısı Novak açıkladı. Swap anlaşması var. İran'a petrol ürünleri sevkiyatı başlamış durumda. Yük gemileri, büyük tonajlı gemi inşaatları yapılacak. Giderek sıkılaşan ilişkiler dikkat çekiyor efendim. Hakikaten bunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya ziyaretine başladığı, Almanya'da gidecekti kendisi. Niye gidiyor derseniz, bilmem, bilgi toplumu için mi gidiyor? Evet, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir iklime dost, katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkat çeken kurum ve kuruluşlarla yeşil doğa dostu yeşil gündemle gitmiş galiba Kılıçdaroğlu. Evet, neyse. Şimdi birazdan arkadaşlarım 2-3 dakikaya arayacaklar. Hay Eytan Yanar Ocak'la konuşacağız. Kudüs Enstitüsü Strateji ve Güvenlik için Moshe Dayan Merkezi Tel Aviv Üniversitesi'nden Hay Eytan Yanar Ocak'la İsrail seçimlerini konuşacağız. Dün yapıldı İsrail seçimleri. 3,5 yıl içerisinde 5. kez sandığa gitti İsrail halkı. Çıkış anketleri tam da sonuçlar netleşmedi ama Netanyahu liderliğindeki sağ blok ilk başta 62 diye geldi ama galiba 65'i de bulacaklar. Likud Partisi yeni hükümet olacak gibi gözüküyor. Bugünkü Başbakan Yair Lapid öncülüğündeki liberaller kan kaybetmiş gözüküyorlar. Küçük partiler, İsrail siyaseti biraz da çok partili bir siyaset. Küçük siyasi partilerden bir kısmı seçim barajı %3,25'lik bunu da aşamamış gözüküyorlar. Dolayısıyla Netanyahu 12 yıl İsrail yönetmiş, büyük tartışmalar, yolsuzluk iddialarına yol açmıştı. 12 yıl iktidarda kalmıştı. Yeniden geri dönüyor gibi gözüküyor. Tabii Netanyahu'nun dış politikası da İsrail için son derece kazançlı sonuçlar verdi. İbrahim Anlaşmaları, Trump döneminde Abraham Anlaşmalarıyla, Arap coğrafyasıyla barışın yolu bu sayede de açıldı. İç ve dış politikası, Türkiye ile özellikle ilişkileri etkisi ne olacak Netanyahu'nun? Birazdan Yanar Hoca'ya soracağız. Değerlendirmelerini alacağız. Tabii Filistin tarafı, Başbakan İşti'ye demiş ki yani İsrail'deki seçim sonuçları beklediğimiz aşırı sağın gelişi bizi şaşırtmadı gibi bir yorum yapmış. Görüşmelerle ilgili zaten pek bir umut da yok, kimse de dile getirmiyor. Lübnan'da dün konuştuk Musa Özurlu'yla. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın görüntüleri de yansımış. Bağabda Sarayı boş. Yok, Cumhurbaşkanı yok, Başbakan yok, hükümet yok Lübnan'da. Hakikaten acayip bir şey. Kendi aralarında mağrunilerin anlaşması lazım. Bir türlü olmuyor bu anlaşma. Evet, bağlanmadan önce konuğuma, arkadaşlar arayabiliriz yavaş yavaş. Brezilya seçimlerini son olarak notlarıyla bitirmek istiyorum. Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi, seçim sonuçlarına değinmedi ama anayasaya saygı göstereceğim dedi. Kabul etti Lula da Silva, Latin solu tekrar geri dönmüş gözüküyor. Tabii müttefikleriyle beraber kamyon sahipleri, kamyoncuları bir ara bir protestoya sürdüler. Yani kamyoncuların kendisinin arzusunun da ötesinde arkasındaki sahipleri biraz Lula'nın zaferini gölgelemeye çalıştı ama Anayasa Mahkemesi kararıyla durduruldu. Lula'lı dönem başlıyor gibi gözüküyor 1 Ocak itibariyle efendim. Evet, hemen konuğuma dönmek istiyorum. Latin Amerika'dan son notu aktardıktan sonra telefon hattımızın diğer ucunda strateji ve güvenlik için Kudüs Enstitüsü Moshe Dayan Merkezi Tel Aviv Üniversitesi uzmanı Hay Eytan Yanar Ocak var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Sayın Yanar Ocak. İsrail yine seçime gitti. Ben demin çok kısa bir not olarak aktardım aslında. Bekleniyor muydu bu sonuç? Yine Netanyahu döndü dolaştı. İsrail'de ne kadar zaman geçti şimdi aklımdan 3,5 yıl içerisinde 5 seçim olunca insan.
Aynen. Biraz... Aynen. 3,5 yıl içerisinde toplam 5 seçim gördük. Geçtiğimiz seçim geçen yıldı. Yalnız geçen seçimle şu anki seçimin arasında oldukça önemli bir fark var. O da bir evvelki Başbakan Naftali Bennett'in bu seçimlerde siyaseten haritadan silineceğini anlamasından dolayı partisini terk etmesi oldu. Kendisinin partisi Yemina Partisi baraj altında kaldı. Belki vakıf olanlarınız vardır. Ayelet Şaked isimli bir siyasetçi daha var.
Evet, evet.
Ayelet Şaked, Benjamin Netanyahu'nun bütün çağrılarına rağmen yarıştan çekilmedi ve bazı sağ oyların baraj altında kalmasına da sebep oldu. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman İsrail siyasetine normal şartlarda sağ ve sol olarak bölünmesi gereken cepheler daha çok Benjamin Netanyahu yanlısı veya karşıtı şekilde ikiye bölünmüştü. Dolayısıyla sol kanat olarak tabir edebileceğimiz partiler normal şartlarda azınlık olmalarına karşın Netanyahu ile husumeti olan bazı sağ liderler, örnek verelim Gidon Saar gibi, Avigdor Lieberman gibi, bu liderler merkez solun temsilcisi Yair Lapid ile koalisyon kurmuşlardı. Şimdi genel çerçeveye baktığımız zaman şu anda oyların %85'i açıldı. sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te Likud 32 sandalye alarak şu anda birinci parti konumunda. Ancak takdir edersiniz ki 120 sandalyelik bir parlamentoda 60'ın üzerinde sandalyeye sahip olmanız lazım hükümeti kurabilmeniz için. Bu şekilde de aşırı dinci iki tane parti var. Şas ve Yahadut HaTorah isimli. Bir tanesi Doğu kökenli, bir tanesi de Batı kökenli Yahudilerin kurmuş olduğu iki aşırı dinci parti. Bunlar beraber 19 sandalyeye geliyor. Bir de daha çok İsrailli yerleşimcilerin rağbet ettiği Dindar Siyonizm Partisi isimli bir başka parti var. Buradan da 14 tane sandalyeye geliyor. Uzun lafın kısası şu anda eğer genel çerçeve değişmeyecekse, şu anki sonuçlar değişmeyecekse, evet. 65 tane sandalyeye ulaşmış oluyor Benjamin Netanyahu.
Bayağı güçlü bir İsrail sisteminde değil mi? Hep 61'e takılır çünkü bir şekilde. Yani İsrail sistemi yani bağlamında söylüyorum.
65 olması kendisini olağanüstü rahatlatıyor. Çünkü ideolojik olarak diğer bu zikretmiş olduğum partiler Likud partisine, yani Netanyahu'nun partisine göbeklerinden bağlı. Yani Netanyahu'ya herhangi bir şekilde ihanet etmeleri durumunda kendi seçmenleri tarafından çok kötü şekilde cezalandırılırlar. Yani bunun bunun sonucunu nerede gördük? Bunun sonucunu Naftali Bennett'in partisi Yemina'nın bugün %3,25'lik barajın altında kalmasıyla biz bunu görmüş olduk. Burada önemli olan bir nokta daha var. Bunun altını çizmek lazım. Her ne kadar şu anda muhalefette yer alacak gibi gözükse de şu anki savunma bakanı Benny Gantz, ki kendisi geçmişte zaten Sayın Erdoğan'ın misafiri olarak Ankara'da bulunuyordu. Evet. Bence şu anki hükümetin içerisinde yer alacak olan daha aşırı sağcı partileri dengeleyebilmek için Netanyahu'nun Gantz'ı hükümete davet edeceğini ben düşünüyorum. Ve bu şekilde de Savunma Bakanlığı'nın daha aşırı sağcı kişilerin eline geçmeden daha tecrübeli bir kişi olan eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın elinde tutulabileceğine dair bazı söylentiler var. Ancak şu anda çok erken. İhtimalle Netanyahu önce kendi yakın kurmaylarını tatmin edecek adımlar atacaktır. Daha sonra da bu hükümeti 65 sandalyeden çok daha güçlü hale getirmek için, yani Benny Gantz'ın bugün 12 sandalyesi var. Yani 120 sandalyenin içerisinden 77 sandalyeli bir hükümet kurabilmek için adım atacaktır. Daha istikrarlı bir hükümet, daha ılımlı bir hükümet.
Evet, bu kadar seçimden sonra enteresan bir tablo olur 77 sandalye. Peki Arapları soracağım. Çünkü Yair Lapid ile birlikte, yani daha doğrusu liberal koalisyon varken, bir de Arap partilerini kapsayıcılığı üzerinden çok konuşulmuştu, hatta işte İsrail İhvanı üzerinden. Onların durumu nedir şu anda?
Şimdi 3 tane Arap parti, yani Arap partileri toplamda 4 tane. Bu sefer birlik olarak girmediler seçimlere. Geçtiğimiz seçimlerde ezber bozup İsrail siyasetinde ilk defa bir koalisyonda bilfiil yer alan Ra'am Partisi barajı geçmeyi başardı. Şu an için 5 sandalyesi var. Onun haricinde İsrailli Yahudilerin ve Arapların bir arada bulunduğu Hadaş Partisi var. Hadaş Partisi içinde de toplamda 5 sandalye bulunuyor. Ancak aşırı milliyetçi Filistin yanlısı Arap Balat Partisi mesela bu sefer onlar da baraj altı kaldı. Toplama bakacak olursak toplam 10 adet İsrailli Arap sandalyesinin bulunduğunu görüyoruz. Bu İsrailli Arap sandalyelerinin ben şu anda özel bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Evet. Nereden? Zaten Netanyahu hükümeti olacak. Peki Netanyahu'nun, herkes sizin de izah ettiğiniz gibi yani Netanyahu karşıtlığı üzerinden İsrail siyaseti şekillenmişti. Bir sürü de yolsuzluk iddiası vardı. Bunlar hepsi ortadan kalkacak mı şimdi tekrardan?
Hiçbiri ortadan kalkmayacak. Buradaki sorunsal şu: dünyaca bilinen bir kaide var. Masumiyet karidesi. Yani evet. Bir kişi suçlanmadığı, yani bir kişi hüküm giymediği sürece masumdur olarak belirlenen bir kaide var. Dünyaca herkesin kabul ettiği bir kaide var. Buradaki sorun daha çok ahlaki. Muhalefetteki sağ partiler de dahil olmak üzere Netanyahu'yu karşılarına alan partiler nasıl olur da bir İsrail başbakanı hakkında böylesine suçlamalar varsa bu kişi başbakanlık koltuğunda oturmaya devam eder şeklinde bir ahlaki bir saldırı var burada. Yani kanunen Benjamin Netanyahu hüküm giymediği sürece hala her hukuk sisteminde masum. Masum olduğu sürece de dolayısıyla burada bir şey değişmeyecek şu anda. Anladığımız kadarıyla da halk anladığımız kadarıyla bu boykot siyasetinden pek memnun değil. Bunu göstermiş oldu.
Oldu seçimler. Yani, peki.
Tabii. Yani burada Netanyahu'nun boykot edilip edilmesinden daha önemli sorular var. Ne gibi sorunlar var? Hayat pahalılığı. Yani çok komik ama Tel Aviv bugün Tokyo'yu ve Paris'i geçip dünyanın en pahalı şehri olarak seçiliyorsa burada herkesin düşünmesi lazım. Hem Netanyahu'nun düşünmesi lazım, hem Lapid'in düşünmesi lazım. Bu korkunç bir şey.
Demek ki İsrail'de de ekonomik durum çok parlak gözükmüyor yani. Gerçi ben hep pahalı olduğunu biliyorum da hakikaten son dönemdeki durumu bilmiyorum, ekonomide durumu.
Aynen. Bakın, İsrail şekeli çok güçlü. Sürekli olarak dolara ve euroya karşı değer kazanıyor. Ama mesela uçağa binip Avrupa'ya gittiğiniz zaman Paris'e, Londra'ya vesaire komik bir şekilde aman Allah'ım burası ne kadar ucuzmuş diyoruz. Yani biz euro kazanmıyoruz. Biz şeker kazanıyoruz. Böyle bir komedi var yani.
Evet.
Ve Avrupa bize daha ucuz geliyor. Türkiye'yi telaffuz bile etmiyoruz.
Evet, tamam. Evet, etmeyin. Bizim durumumuz vahim çünkü. Peki dış politikaya biraz gelelim. Yani şimdi tabii Netanyahu İsrail açısından gerçekten belki bu yüzyıldaki en büyük kazanımlara imza attı. Arap, Körfez Araplarıyla, Fas'la, Sudan hatta. Barış İbrahim Anlaşmaları konuştuk daha önce sizinle. Ve onun yerini alan hükümet de hiç bu rotayı değiştirmedi. Biraz devlet siyaseti olduğu anlaşılıyor. Bu noktada dış politikada ama bir İran'la bir gerilim var anladığım kadarıyla. Böyle biraz dengeler mi güdülecek? Amerika'da Trump yok, artık Biden var. Bu çok erken belki şimdi ama hani bir değişiklik olacak mı? Bir onu sormak istiyorum. Bir de tabii Doğu Akdeniz siyaseti ve Türkiye var. İkisini de rica edeceğim. Yaklaşık bir 10 dakikam var. 8 tamam. dakikam var. Bir dış politikada gözden geçirelim istiyorum.
Tabii ki. Dış politika genel olarak sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir devlet siyaseti var. İsrail etrafındaki bütün Arap ülkeleriyle çok iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyor. İsrail'in daha evvelden tarihi olarak adım atmış olduğu barışlara baktığınız zaman da mesela Mısır'la yapılan barışın yine sağcı bir başbakan olan Menachem Begin tarafından yapıldığını görürüz. Yani aslında siz İsrail'le barış yapmak istiyorsanız sağcılar hükümetteyken İsrail'le barış yapın. Çünkü zaten sol barış yapmak için zaten orada. Önemli olan İsrail sağının ikna edilmesi. Dolayısıyla Netanyahu eğer daha evvelden bu Birleşik Arap Emirlikleri, işte Fas, ondan sonra Bahreyn'le bu adımları atıyorsa bu bir devlet siyaseti. Elbette ki sol taraftaki partiler, merkez partileri vesaire bunu halal getirecek hiçbir şey yapmazlar zaten. Bu açıdan Körfez açısından ben hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. İran konusunda ise İsrail'in daha da sertleşeceğini, İran hele hele şu anda malum İran'da sürekli olaylar oluyor. İran'ın diplomatik olarak özellikle de Amerika nezdinde daha fazla köşeye sıkıştırılması için Benjamin Netanyahu'nun tam saha pres yapacağını düşünüyorum Joe Biden'a. Bunu ulu orta yapacaktır. Daha evvelden Obama'yı da karşısına almıştı. Biden'ı karşısına almamak için hatta yani tabiri caizse iyi çocuk olmak için elinden geleni yapıyordu. Netanyahu'nun bu konuda kötü çocuk olduğunu zaten herkes iyi biliyor.
Biliyor,
bu,
evet.
Genel olarak dış politika ile ilgili.
Bir de Lübnan'ı da buraya ekler misiniz? Yani Lübnan üzerinden Doğu Akdeniz'e gelmek bakımından anlaşmayı etkileyecek bir durum, hayır, olur mu deniz denizini?
Hayır, çünkü malum ahde vefa diye bir kavram var. İsrail düzgün bir egemen devlet. Bir evvelki hükümetin imzalamış olduğu anlaşma bir sonraki gelen hükümeti de bağlar. Dolayısıyla artık o konu kapandı. Yani şu anda Netanyahu işte nasıl derler, geri vitese takıp o anlaşmayı batıl ilan etmeyecektir. Ben bunun kötü bir emsal yaratacağını düşünüyorum. Öyle bir şey de yapacağını kimse konuşmuyor zaten. Ama Lübnan'la yapılan anlaşma önemli bir emsal. Niçin? Çünkü İsrail ile Lübnan birbirlerini tanımıyorlar. İkisi birbirine karşı husumet içerisinde olan iki ülke, savaş halinde olan iki ülke. Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman kağıt üstünde bu iki ülkenin statüsüyle Kıbrıs'la Türkiye arasındaki statü, Kıbrıs Rum kesimi ile Türkiye arasındaki statünün arasında hiçbir fark yok. Fark ne? Maalesef Lübnanlılarla İsrailliler çok yakın zamanda savaştılar. Ama yani ne mutlu ki Rumlarla Türkler Kıbrıs'ta 1974'ten beri gerçek anlamda bir savaş vuku bulmuyor. Değil mi? Dolayısıyla bu önemli bir emsal yaratıyor. Yani karşılıklı olarak birbirini tanımadan da taraflar gerekli tavizleri vererek bu belirli anlaşmalar yapabiliyorlar. Yani bu bize bunu gösteriyor. İsrail-Lübnan açısından İsrail'in bütün tavizleri İsrail'in verdiğini de söylesek herhalde yeridir. Lübnan'ın bütün istediği tezler kabul edildi. Dolayısıyla Netanyahu bu konuda da ateş püskürüyor mesela yayılıyor.
Evet, onun için sordum.
İsrail-Türkiye ilişkilerine gelecek olursak biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsrail Başbakanı olacak olan, yeni başbakan olacak olan Benjamin Netanyahu'nun ilişkilerinin maalesef çok iyi olmadığını biliyoruz. Buna karşın ben Netanyahu'nun kendi kişisel düşünceleri yüzünden Türkiye ile olan ilişkileri geri vitese takacağına inanmıyorum. İlişkiler gerilettirmeyecektir. Yeter ki burada karşılıklı olarak eski günlerde görmüş olduğumuz o sözlü medyanın önünde olan atışmalar karşılıklı olarak yaşanmasın. Ben burada daha çok İsrail Devlet Başkanı Yitzhak Herzog'un devreye tekrardan gireceğini ve bütün iki ülke arasındaki ilişkilerin sanki cumhurbaşkanlarının mütekabiliyeti içerisinde karşılıklı olarak cumhurbaşkanları üzerinden yapılacağını ben düşünüyorum. Netanyahu buna bence özel olarak bir köstek olmayacaktır. Ama Yair Lapid'in hükümetinin yapmış olduğu gibi de böyle kendini yırtıp hani özel bir destek olmaya çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum daha belki ilerlemeyecek ama ben gerileyeceğine inanmıyorum. Tabii ki keşke bir kristal küremiz olsaydı da görseydik. Ben bu şekilde bilmiyorum. Genel olarak İsrail devlet siyaseti Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmaya özen gösteriyor. Şu anda da madem ki bir evvelki hükümet bu ilişkileri bir raya oturtmayı başardı, o halde yeni gelecek olan hükümetin bunu bozmak için özel bir adım ve siyaset güdeceğini ben düşünmüyorum.
Enerji hatları, işte Avrupa'nın enerji ihtiyacı falan da belki bu ilişkilerin daha enerji bağları üzerine ilerlemesini getirebilir diye beklentiler de var tabii yani. Çok vaktim kalmadı ama ekleme yapma ihtiyacı hissettim somutlamak bakımından.
Zenginleştirdiniz. Teşekkür ederim. Zenginleştirdiniz. Teşekkürler.
Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Göreceğiz hep beraber. Bir netleşsin bakalım hükümet. Tekrardan konuşmak da isterim mutlaka. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Sağ olun. Evet. İsrail'e bağlandık. Hayatan Yanar Ocak'la konuştuk. Güvenlik strateji için Kudüs merkezi, Moşe Dayan merkezi ve Tel Aviv Üniversitesi araştırmacı uzmanlarından hem Türkiye-İsrail ilişkilerinde uzman bir isim. Netanyahu geri dönüyor İsrail'de. Yeniden İsrail siyaseti daha hareketli bir görünüme kavuşacak. Tabii dünya dengeleri değişirken, çatışma koşulları pek çok yerde ortaya çıkarken bunları nasıl etkileyecek İsrail'de bir sağcı hükümet olması? O da önemli ve Türkiye ile İsrail ilişkileri de bir başka yine husus olacak, sürekli konuşacağımız efendim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.